Öteki Tarih 2. Cilt 20. Ayrım Sayfa 305. Bu haberleri fırsat bilen Tevhid-i Efkar gazetesi bir muhabirini Patrikhane'ye göndererek Ermenilerin sadakatini sorgulamaya kalkıştı. Gazeteye göre eğer Ermeniler sadakatlerini ispat etmek istiyorlarsa Ermeniler Türk oğlu Türküz demeliydiler. Patrikhane maslahat güzarının baskılara dayanamayıp Ermeniler Türk oğlu Türktür demesi ise gazetenin muhabiri tarafından "Efendi, 5 yıl önce neredeydiniz?" diye alay alınacaktı. 1924'ün Eylül ayında Ermeni Teali Cemiyeti bitmeyen samimiyet testi kapsamında İstanbul gazetelerine Türkiye'nin saygın Ermenileri ve her tabakadan Ermeni'yi temsil eden Türk Ermeni Teali Cemiyeti'nin açıklaması başlıklı bir bülten gönderdiler. Bültende Türkiye Ermenileri kendi haklarının korunması için Fransız Senatosu'ndan Mr. Lang ve M. Philip'in konuşmalarını bıkkınlıkla okudular. Bu saygıdeğer kişiler Türkiye Ermenilerin haklarını korumaya kalkarak ne yapmak istiyorlar? Her zaman zararla sonuçlanan yabancı müdahaleler sebebiyle namusları dışında her şeyi kaybeden Ermenilere dayanarak kendi menfaatlerini mi korumaya çalışıyorlar acaba? Hayır beyler, sizin aracılığınıza ihtiyacımız yok. Biz Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görkemli bayrağı altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı idaresi gibi Ermenileri üvey evlat saymayacaktır. Dünyaya örnek olacak bir adaletle bizi gerçek evlatları gibi muamele etmektedir. Cumhuriyet hükümetimiz bundan sonra yabancıların iç işlerimize müdahale etmesine izin vermeyecektir. Türkiye Ermenilerinin bütün tebaalarına eşit hakları bahşeden Türk Cumhuriyeti'nden hiçbir şikayeti yoktur. Bizi rahat bırakmanızı rica ediyoruz deniliyordu. Metnin satır aralarında Türkiye Ermenilerinin içinde bulundukları rehineyi psikolojisini gözetlememek mümkündü. Ancak Vatan Gazetesi bu biat belgesinde yeterli görmeyecek, bültenin altında sadece Mustafa Reşit Bey'in imzasının bulunmasını, eğer bu cemiyet tüm Ermenileri temsil ediyorsa acaba Ermeniler adına imza atacak tek bir Ermeni yok mu diye eleştirecekti. 1924 Kasım ayında Son Haber gazetesinde Ermeni intikamcılarının Adana'ya zehirli şeker yolladığı, İstanbul'u yakacakları, Türk köylerinin talan edildiği, Kilikya Katolikosu'nun silahlı grupları örgütlediği, bir suikast timinin Ankara'ya gittiği gibi dedikoduların ortaya atılması Ermeni cemaatini çok tedirgin etmişti. İstanbul Vali Vekili Hüsnü Bey haberleri kesin bir dille yalanladı ancak kuşkuları gideremedi. Cemaat bölünüyor. 28 Ocak 1925 tarihli Telgraf gazetesi son günlerde Ermeni Patrikhanesi ile Türk Ermeni Teali Cemiyeti arasında bir gerginlikten söz ediliyordu. Habere göre Patrikhane cemiyete daha önce maddi yardımda bulunmuş ancak bu cemiyetin Ermenilere hangi bir fayda sağlamadığını görünce yardımları kesme kararı almıştı. Bu sorun cemiyetin üyeleri arasında pek çok tartışmaya sebep olmuş, hatta bazı üyeler istifa kararı almışlardı. Patrik vekili Episkopos Simpat, parantez içinde Kazazyan, Patrikhane ile adı geçen cemiyet arasında bir ilişki bulunmadığını, cemiyet üyelerinin kendi kendilerini temsil etmekten başka herhangi bir işi olmadığını beyan etmişti. Anlaşılan verilen tüm tavizlere rağmen Türk tarafının bir türlü tatmin olmaması, habire daha fazla istemesi Ermeni Patrikhanesi'nin ve cemaatinin gururunu incitmiş, fatura iki toplum arasındaki ilişkileri düzeltme hayaliyle yola çıkan bir avuç iyimsere kesilmişti. Son telgraf iyimserliğe yer olmadığını şu satırlarla gösteriyordu. Türk-Ermeni Teali Cemiyeti'ni kuranlar ve özellikle onların yanında bulunan Türk gençleri yaptıklarından habersizdirler. Ne diyelim, Allah yoldan çıkmışları hizaya getirsin, iş temelinden çürük. Cemiyetlerle, toplantılarla, Ermenilerle Türkleri birbirine yakınlaştırmaya çalışanları şaşırmış insanlar olarak niteliyoruz ve bizim sözlerimizin doğruluğu konusunda ısrarlıyız. Avedis gazetesi Son Telgraf'ın sözlerine şöyle cevap vermişti. Son Telgraf'ın bu satırlarından anlaşılmaktadır ki bu sözler sadece Türk-Ermeni cemiyetine değil, Ermeni ve Türk dostluğunadır. Eğer bir Ermeni gazetesi bu sözleri yazsaydı kim bilir Son Telgraf ne tarzda cevap verecekti. Ağustos ayında Ermenilerin Lozan Barış Anlaşması ile kendilerine tanınan azınlık haklarından vazgeçip yeni medeni kanuna tabi olmak istediklerini bildirmek için Ankara'ya bir heyet gönderme kararı aldıkları haberleri çıktı. Bir de imza kampanyası açılmıştı. Kısa sürede 900 imza toplanmıştı ancak heyet nedense bir türlü Ankara'ya gidemiyordu. Eylül ayında Millet gazetesinde eğer Ermeniler azınlık haklarından vazgeçeceklerse o zaman Türkiye'de bir Ermeni patriğine de gerek yok. O zaman Ermeniler her şeyden önce patrikliklerine yol vermelidirler. İkincisi de cemaat okulları kapatılmalıdır. Üçüncüsü dini işleri Diyanet işlerine devredilmelidir. Aksi takdirde Türk-Ermeni Teali Cemiyeti var olamaz. Teali Türklere ve devlete aittir şeklinde bir haber çıktı. Bu atmosfer içinde 1926 yılın Mart ayında Patrikhane'de feragat mazbatası için imza toplanmaya başladı. Bu arada Ermeni Cismani Meclisi'nin feragat olayına karşı olduğu haberleri etrafta dolaşıyordu. Parantez içinde Cismani Meclis Ermeni cemiyetinin sivil üyelerinden oluşuyordu. Sonunda Ankara'ya 600'den fazla imza ile gitmeyi başaran Türk-Ermeni Tarih Cemiyeti temsilcisi Doktor Gareben Yakupban, 13 Nisan 1926 tarihinde Marmara Gazetesi'ne gönderdiği telgrafta gerçekleştirdiğimiz imza kampanyası Cumhuriyet Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Olağanüstü bir kabul gördük. İçişleri Bakanlığı Ermenilerin şimdilik Bursa, Yalova, Yakacık, Alemdağ gibi kaplıcaların bulunduğu yerlere serbestçe yolculuk edebilmesi için vilayete gereken emirleri verdi. Ermenilerin elde ettiği bu haktan Rumlar ve Yahudiler de yararlanabilecektir. Ayrıca Ermenilerin iyi niyetlerini göstermeye devam ettikleri sürece daha pek çok izinlere mazhar olacağına söz vermişlerdir diyordu. Cemiyetin çabaları küçümseyenlere daha önce Ermenilerin Bostancı'ya kadar bile seyahat etme izni olmadığını hatırlatan Doktor Yakupyan en büyük dileklerinin bir Türk gibi Türk olmak, diğerinin ise basında artık hain Ermeni ifadesinin kullanılmamasını sağlamak olduğunu eklemişti. Ve kaçınılmaz son. Ancak Doktor Yakupyan'ın hayalleri gerçekleşmedi. 1926 yılının sonlarında gazetelerde Türk-Ermeni Tiyari Cemiyeti İdare Kurulu'nun istifa ettiği haberleri çıktı. İstifa sebebi olarak cemiyet içinde bulunan bir takım insanların cemiyetin oluşum fikrine karşı oluşları gösteriliyordu. 29 Mart 1927 tarihli Astarar gazetesinde Türk-Ermeni Tiyari Cemiyeti tarafından gönderilmiş bir yazı çıktı. Yazıda Patriklik Kaymakamı Başpiskopos Arslanya'nın ve bazı eski cemiyet üyelerinin cemiyete son vermek istedikleri, bu amaçla faaliyette bulunduklarını dile getirildikten sonra cemiyet üyelerinden bu insanlara kanmamaları istenmekteydi. Ancak 1927 yılının ortalarından sonra Türk-Ermeni Tiyari Cemiyeti'nin faaliyetlerine ilişkin haberleri artık rastlanmadı. Anlaşılan bir avuç iyi niyetli insan hem kendi cemaatleri tarafından hem de hükümet ve basın tarafından en sonunda pes ettirilmişti. Kaynakça Silvart Malhasyan, İstanbul'da 1922 yılında kurulan Türk-Ermeni Tiyari Cemiyeti ve faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde 2005 yılında kabul edilen yüksek lisans tezi. Kürşat Cengiz, Türk-Ermeni Tiyari Dostluk Cemiyeti, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Cilt 13 sayı 77-78 sayfa 17-20. Halifeliğin kaldırılması. Bir oldu bittiyle Cumhuriyet'in ilanından sonra hilafetçi çevreler sonun yaklaştığını hissetmişlerdi. 2 Kasım 1923'te Hüseyin Cahid'in gazetesi Tanin, Çok Yaşa Cumhuriyet başlığını atmış, Vatan ve Tevhid-i Efkar'da Cumhuriyet'in ilanına karşı olduğu bilinen Rauf Bey'in görüşleriyle yayımlanmıştı. İstanbul Barosu Başkanı ve Dersim Milletvekili Lütfi Fikri Bey ise halifenin kendiliğinden çekileceği dedikodularına karşı yazdığı Huzuru Hazreti Hilafet Pehani ve Açık Arıza başlıklı mektubunu Tanın gazetesinde yayımlattı. 10 Kasım 1923 tarihli mektupta yazar Abdülmecit Efendi'nin halifelikten istifa edeceği dedikodularına değinerek eğer Abdülmecit Efendi halifelikten kendi rızasıyla ayrılırsa İslam dünyasına büyük hizmetleri dokunan Osmanlılar üzerine büyük dış baskıların meydana çıkacağından dem vurmakta, Halife Efendi'nin kesinlikle böyle bir şeye kalkışmaması için adeta yalvarmaktaydı. Lütfi Fikri Bey'e göre halifelik manevi hazine olup istifayı bir intihardı. Aslında Mustafa Kemal'in halifeliği kaldırmasından değil, halifeliğin üzerine almasından endişe ettiği hissedilen Hüseyin Cahit ise Tanin'de şimdi de hilafet meselesi başlıklı başyazısında Lütfü Bey'e destek vererek halifenin Türklerin gücünün kaynağı olduğunu, halifeliği Türkiye sınırı dışına çıkarmanın intihardan farksız olduğunu söylemekteydi. Hüseyin Cahit bu yayınlarını Kasım ayı boyunca sürdürecekti. Sabık Başbakan Rauf Bey ise Cumhuriyet'in ilanı üzerine verdiği demeçle 15 Kasım 1923 arasında kendisi gibi düşünen Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalar ile Doktor Adnan Bey'i bir araya getirdiğini açık ilan etti. Hatta bu arada Kazım Karabekir Paşa Halif Abdülmecit Efendi'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Mustafa Kemal fırsatı kaçırmadı ve hilafetçi Rauf Bey'i 22 Kasım tarihli Cumhuriyet Halk Fırkası görüşmelerinde 8 saat boyunca sıkıştırdı. Hilafet hareketinin desteği. Bunlar olurken Güney Asya'da Şii Müslümanların önde gelen liderlerinden ve Londra'daki İslam Cemiyeti'nin reisi Seyit Emir Ali ve İslamiye mezhebinin lideri Ali Ağahan 9 Kasım 1923'te halifelik makamı üzerine uzun bir mektup kaleme almış ve bunu The Times gazetesinde yayımlatmıştı. Emir Ali mektubunda dinsel meseleleri tartıştıktan sonra halifelik eğer Osmanlı hanedanından ayrılacaksa bunun Sünni Müslümanların ittifakı ile olması gerektiğini, yeni halifenin ise tüm Müslümanların katılacağı seçimle belirlemesini öneriyordu. Bazı çevrelerce İngiliz hükümetinin kalemi olarak tanıtılan Emir Ali, 1919'da toplanan Paris Konferansı'na yine Britanya ajanı diye takdim edilen İsmailiye mezhebinin lideri Ali Ağahan ile birlikte katılan Şii temsilcisiydi. Halbuki İngiltere'nin kadim düşmanı Rusya'nın doğal olarak karşıtı olan bu iki önemli şahsiyet, İngiliz-Osmanlı işbirliğinin faziletlerine yürekten inanmakta ve bu işbirliğinin Rusların tehdidi altında olan Asyalı Müslümanlara güç vereceğini düşünmekteydiler. Emir Ali ve Ali Ağahan 24 Kasım 1923'te Ankara'ya bir mektup gönderdiler. Mektupta yazarlar kendilerini Türkiye'nin dostu ve gerçek destekçiler olarak tanıtmakta ve halifeliğin şu andaki belirsiz durumundan ve halifenin Türkiye'nin politik yaşamından dışlanmasından duydukları üzüntüyü belirtmekteydiler. Yazarlara göre bu durum İslam'ın moral gücünü bozarak uzun vadede İslam dünyasının parçalanmasına yol açabilirdi. Ancak mektup Başbakan İsmet Paşa'dan önce İstanbul basınının eline geçti. İktam, Tanin ve Tevhid-i Efkar gazeteleri 5 ve 6 Aralık 1923 tarihlerinde mektubu yayımladılar. Mektubun içeriği ve Sünni olmayan iki liderin halifelik konusunda bu kadar dahil olmasını yarattığı kuşkular bir yana, mektubun Ankara'dan önce İstanbul'da boy göstermesi büyük gerginlik yaratmıştı. Halbuki mektubun içeriği Hindistan Müslümanlarının yıllardır dile getirdikleri sempatinin tekrarından ibaretti. Hint Hilafet Komitesi'nin büyük çoğunluğunda da Sünni'ydi. Türkiye'den gelen tepkiler üzerine Ağahan Londra'da The Times gazetesine bir açıklama yaparak İngiliz telkini ve padişahları teşvik suçlamalarını reddetti. İki Hintli soydunun mektubuyla Türkiye'nin tehlikeye girmeyeceğini gayet iyi bilen Mustafa Kemal bu olayı siyasi muhaliflerini sıkıştırmak için kullandı. İstanbul İstiklal Mahkemesi. 8 Aralık 1923 tarihinde İsmet Paşa, Britanya hükümetinin Ağahan mektubu ile ilgili çalışmaları hakkında mecliste bir konuşma yaptı. İsmet Paşa'ya göre yazarların niyeti Türkiye'ye yardım etmek değil, aksine propaganda yapmaktı. İsmet Paşa, yabancı ülkeler Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı insanları kandırmaya ve sadakatsizliği cesaretlendirmeye devam ediyorlar. Derken Rauf Bey, İsmet Paşa ile aynı görüşte olduğunu belirten uzun bir konuşma yaptı. Ve sorunun hükümet ve millet açısından büyük önemi haiz olduğundan söz etti. Bu ateşli konuşmanın ardından İsmet Paşa meşhur Hıyaneti Vataniye Kanunu uyarınca konuyu soruşturmak üzere bir istiklal mahkemesi kurulmasını önerdi ve mahkemenin kuruluşu 156 kişinin katıldığı oylamada 22 çekimser oyla kabul edildi. Cebeli Tarık Milletvekili İhsan, parantez içinde Er Yavuz Bey reisliğindeki mahkeme heyeti 10 Aralık'ta İstanbul'a vardı. Mahkemenin boy hedefi, Meclisi Mebusan'da İttihat Terakki Cemiyeti'nin en sert muhaliflerinden biri olmasına rağmen Prens Sebahattinci Ahyar ya da HİFE'de katılmayıp bağımsız kalan Dersim Milletvekili ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey'di. Ancak yargılananlar arasında Sapuryacılar Cemiyeti Reisi Rizil Ali Osman'a, Komünist Mehmet ve Şükrü Efendiler ya da Beyazıt Camii'nde tesettür konusunda gerici vaazlar veren İbrahim Ethem gibi değişik tipte zanlılar vardı. İktam, Tanin, Tevfik-i Efkar ve Vatan editörleri halifelik işinden beraat ettikleri halde Lütfi Fikri Bey 27 Aralık 1923'te 5 yıl kürek cezasına mahkum oldu. Ancak af için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu ve affedildi. Ancak Mustafa Kemal amacına ulaşmış, İstanbul'un muhalif basınına gözdağı vermişti. Abdülmecit Efendi'nin tavrı. 22 Ocak 1924'te Mustafa Kemal Başbakan İsmet Paşa'dan şifreli bir telgraf aldı. Paşa, Halife Efendi'nin bazı isteklerinden bahsediyordu. Bunlar arasında en önemlisi halifeye tahsis edilen bütçenin artırılmasıydı. Bu talep Mustafa Kemal'in canını çok sıkmıştı. Çünkü yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı makamı için 247.320 lira ayrılırken halifelik makamı için bir önceki yılda aynı miktar yani 331.695 lira tahsis edilmişti. Diğer talepler arasında bulunan halifenin yabancı siyasi konukları kabul etmek için izin istemesi konusu ise Mustafa Kemal'in halife yanlarına nihai darbeyi vurması için altın tepside sunulmuş bir fırsat gibiydi. Mustafa Kemal ani bir kararla aynı gün İsmet Paşa'ya bir telgraf çekti. Telgrafta halifenin gerek kendisi gerekse makamıyla ilgili olumsuz gösterilere yol açtığını belirtip yaşam tarzını, cuma alaylarını, tantanalı gezintilerini eleştiriyordu. Devamında hilafet makamının ancak tarihsel bir anı olduğunu hatırlatarak halifenin bu tür siyasi ilişkiler kurmak istemesinin cumhuriyete saldırı olduğunu söylüyordu. Telgraf, kendisine ayrılan ödeneğin yaşamını sürdürmesi için verildiğinin debdebe için olmadığının hatırlatılmasıyla bitiyordu. Mustafa Kemal ardından Aralık 1923'te İstanbul'daki İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan gazetecilerle buluşmak üzere İzmir'e hareket etti. Amacı İstanbul aydınları ile ilişkileri düzeltmekti. Bu yumuşamayı hilafetin kaldırılması için faydalı gördüğü açıktı. Kayınpederi Uşakizade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkünde yapılacak olan toplantıya davet edilenler İktam'dan Meclis Hadrettin ve Ahmet Cevat, Vatan'dan Ahmet Emin, Tevfid-i Efkar'dan Velid Ebu Züya, Vakit'ten Ahmet Adım, İleriden Celal Nuri, Akşam'dan Necmettin Sadık, Tercüman'dan Hüseyin Şükrü, Tanin'den Hüseyin Cahit ve Matbuat Cemiyeti Başkanı Ahmet Şerafettin Bey'lerdi. Ancak toplantı isteğinin gazetecilerden değil de Mustafa Kemal'den geldiğini toplantı öncesinde gazetesinde açıklayan Velid Bey İzmir'e geldiği halde Mustafa Kemal tarafından toplantıya kabul edilmedi. Anlaşılan en hafifinden bile olsa muhalefete tahammülü yoktu. Konuşmanın sonunda Mustafa Kemal halifeliği ilga etmeyi düşündüğünü açıkça belirttiğinden Hüseyin Cahit dışındakiler sessiz kaldı. Halifeliğin ilgası. Mustafa Kemal 1924 Şubat'ında bir Fransız dergisine verdiği demeçte şöyle dedi. Tarihimizin en mutlu dönemi hükümdarlarımız halife olmadıkları zamandır. Ne Acemler, ne Afganlılar, ne Afrika Müslümanları İstanbul halifesini asla tanımadılar. Bütün İslam milletleri üzerinde yüce ruhani görevini yerine getiren tek halife fikri gerçekten değil, kitaplardan çıkmış bir fikirdir. Halife hiçbir zaman Roma'daki papanın Katolikler üzerindeki kuvvet ve iktidarını gösterememiştir. Biz halifeyi eski ve saygıdeğer bir geleneğe saygı duyarak yerinde bıraktık. Halifeye saygımız vardır. Abdülmecit Efendi hala durumun vahametini idrak edememiş olmalıydı ki 12 Şubat günü Türkiye'ye gelen İngiltere temsilcisi Mr. Lindsay'i kabul etmekten çekinmedi. Tam bu günlerde İsmet Paşa, Kazım Paşa ve bir grup asker harp oyunlarının açılışına katılmak üzere İzmir'e gitmişler ve Mustafa Kemal ile buluşmuşlardı. Manevraların amacı İtalya'nın faşist lideri Mussolini Yunanlılarla ittifak ederek Türkiye'ye saldırırsa Türk ordusunun başarılı olup olamayacağını anlamaktı. Ancak bir araya gelen devlet büyükleri bu arada halifelik meselesinde görüştüler. Tam o sırada mecliste bütçe görüşmeleri başladı. 3 Mart 1924 tarihindeki son oturumda bütçenin lehinde ve aleyhinde görüşmelerin dinlenmesine geçildiğinde işin rengi ortaya çıktı. Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaş tarafından verilen bir önergeyle halifeliğin hem ülke içinde hem de dış ilişkilerde iki başlılığı yarattığı, hanedanın yüzyıllardır bir felaket olduğu ve Türk milletinin yıkımına sebep olduğu, halifeliğin Türkiye'nin bekası açısından yeni tehlikelere gebe olduğu söylendi ve ilgasını parantez içinde kaldırılması istendi. Ardından tartışmalar başladı. Rize Milletvekili Ekrem Bey söz aldı ve efendiler, Türk ulusunun bu kadar geri kalmasının nedeni padişahlardır. Türk ulusunun 600 yıllık ruhu ile son zamanlardaki ruh arasında hiçbir fark yoktur. Geçmişi cinayetlerle dolu ve Türk ulusuna hizmet etmemiş olan bu ailenin halifelik ile ilgisi nedir? Artık bu ismi oynanacağı siyasi rol çoktan geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kanal savaşları halifelik gücünün bu bir işe yaramadığını pek acı deneyimlerle anlatmıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek bağımsız üyesi Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey, hilafat iddiatı ilame İslam dünyasının birleşmesine imkan tanıyacak önemli bir vesiledir. Bendeniz iddiatı İslam taraftarıyım. Hilafetin ilgasını kabul ederek bugünkü vaziyete dahilinde bu müthiş kuvveti düşmanların veyahut diğer hükümetlerin kucağına atmayalım. Bana öyle geliyor ki bunun zamanı henüz gelmemiştir. 9 ümdeyle halka bunu ilan etmiştik demeye cesaret etti. Ancak salondan yükselen itirazlar arasında sesi kayboldu. Kastamonu milletvekili Dadaylı Miralay Halit Bey, Kurtuluş Savaşı'nda halifelik makamını bütün vatanla birlikte kurtaracağız dedik. Halk halifelik makamı olmadan cuma namazı kılınmayacağına inancındadır diyerek cılız da olsa halifeliği savunmaya çalıştı. Ama atmosfer öylesine ateşliydi ki sesini duyurması mümkün değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli celse zabıtlarına göre bu konuşmaları İzmir Milletvekili ve Adalet Bakanı Seyit Bey'in İslam tarihinde önemli bir başarıya imza atmak üzereyiz diye başlayan uzun konuşması izledi ve oylamaya geçildi. Hilafetin ilgası ve Hanedan-ı Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki haricine çıkarılması hakkındaki 431 sayılı kanun oturuma katılan 158 üyenin 157'sinin oyuyla kabul edildi. Miralay Halit Bey halifelik lehine konuşmakla birlikte hilafetin kaldırılmasında bir sakınca görmediğini söyleyerek lehte oy vermişti. Aynı oturumda daha önce Şer'iye ve Efkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumi Vekaletinin ilgasına dair kanun ile Tevhid-i Tesirat Kanunu da kabul edilmişti. Zabıtların incelenmesinden anlaşıldığı kadarıyla oturum 3,5 saat sürmüştü. Konunun müzakeresi boyunca 34 milletvekili söz almış, bunların 19'u sadece hatiplere laf atmak suretiyle müdahale etmiş, 3'ü birkaç cümlelik konuşmalar yapmış, geri kalan 12 milletvekili değişik uzunlukta konuşmuşlardı. Müzakerelerin Latin harfleriyle yapılan çözümleri 40 sayfa olup Adalet Bakanı Seyit Bey konuşması 23 sayfa tutmaktadır ki bu tüm konuşmaların %60'ıydı. Dipnot. Mete Tunca'ya göre Seyit Bey'in konuşması zabıtlara daha sonra monte edilmiş olmalıdır. Çünkü bu konuşma 2 Mart 1924 günlü Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı tutanaklarında da vardır. İronik biçimde halifeliğin kaldırılmasını öncülük etme işi Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşları gibi sarıklılara, halifeliği savunmak ise Zeki Bey ve Halit Bey gibi din eğitim almamış sivil ve asker iki kişiye düşmüştü. Abdülmecid Efendi'nin tepkisi. Durumu Halife Efendi'ye bildirme işi İstanbul Valisi Haydar, parantez içinde Yuluğ Bey'e ve polis müdürü Saadettin Bey'e kaldı. İddialara göre Abdülmecid Efendi ilk anda karara inanmak istememiş ve heyetini saraydan kovmaya kalkmıştı. Sarayın çevresinin sarıldığını ve telefon bağlantısının kesildiğini anlayınca sakinleşmişti. Ancak kendisini ülkeden ayrılmaya razı etmek için valinin Ankara'dan gelmiş olduğunu iddia etti. Hayali bir telgrafı okur gibi yapması gerekecekti. Ertesi sabah 5'te halife ve ailesi halkın galeyana gelmesini önlemek için gizlice Çatalca istasyonuna götürüldüler ve Simplon Ekspresi parantez içinde eski Şark Ekspresi'ne bindirildiler. Abdülmecid Efendi'nin istasyona gitmek üzere otomobile binerken madem ki milletin ve memleketin saadet ve selameti için çalışıyorsunuz Allah muvaffak etsin dediği trende kendisine ulaşmayı başaran gazetecilere ise bütün düşüncem milletin kararı karşısında mutabaat etmektir. Millete duacıyım. Şimdilik İsviçre'ye gidiyoruz. Yabancı ihtiraslara alet olmayacağım dediği rivayet olunur. Tren Bulgaristan sınırlarına girer girmez İstanbul basını haberi genel olarak olumlu bir dille duyurmaya başlamıştı. İzmir'de yayımlanan Yeni Turan gazetesi ise 4 Mart tarihli nüshasında o günlerde İzmir'e ziyaret yapması beklenen Libyalı Şeyh Jenusi'ye atıfla İzmir'de bir hilafet kongresi toplanacağından bahsediyordu. 6 Mart tarihli Tevhid-i Efkar'da olayın emri vaki olduğuna değinildiği halde 18 Mart'ta Türkiye şarka veda etmiştir başlığıyla günah çıkarılıyordu. 8 Mart tarihli resmi gazetede Sultan Selim dahi hilafetin kaldırılmasından memnunluk duyardı yazarken 11 Mart tarihli hakimiyeti milliye olayı Anadolu'nun sevinci diye duyuracaktı. 12 Mart tarihli Tanin'de İstanbullu biri tarafından yazıldığı iddia edilen imzasız bir yazı boy gösterdi. Yazıda uzun uzun halifeliğin tarihçesinden ve hilafetin ilgasının ne kadar hayırlı olduğundan söz ediliyordu. Yazının günün ruhuna son derece uygun olmasına karşın imzasız yayımlanması epey şüphe çekmiş, yazarının Mustafa Kemal olduğundan şüphelenilmişti. Aynı gün akşam gazetesinde yayımlanan bir haberde halifeliğin ilgasından doğal bir tamamlayıcı olarak ekümenik patriklik makamının da kaldırılması önerilirken Hüseyin Cahit Tanin'deki 13 Mart tarihli yazısında layık olalım fakat layıklıkla mutasaplığı karıştırmayalım diyecek, okuyucularını patriklik konusundaki bu girişimlerin doğru olmadığı konusunda uyarıp ortalığı yatıştırıyordu. Aynı günlerde Mekke Şerifi Hüseyin kendisini halife ilan etti. Ardından 9 ülkenin yöneticisi daha kendilerini halife ilan ettiler. Dış dünyadaki tepkiler. Halifeliğin ilgası haberleri Müslüman dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Asya'daki hilafet hareketinin lideri Muhammed Ali, Türkiye davası için 1,5 milyon pound yardım topladı. Hareketin başkanı Şevkat Ali Ankara'ya bir telgraf yollayarak Mustafa Kemal'den kararı bir kez daha gözden geçirmesini rica etti. Mustafa Kemal kendisini şöyle yanıtladı. Hilafet hükümet etme yeteneği demektir. Bu koşullar altında ayrı bir halife Türkiye'nin iç meselelerinde ve dış politikasında ikilik çıkarır. Bu cevaba rağmen komite Ankara'ya bir delegasyon göndermeye karar verdi. Fakat Britanya hükümeti delegasyona pasaport vermeyi reddedince bu iş gerçekleşmedi. Son bir hamle olarak komite Mustafa Kemal'e kendisinin halife olmasını isteyen bir telgraf gönderdi. Muhammed Ali toplanan paradan kalanları Antalya milletvekili ve Kızılay'ın Hindistan temsilcisi Rasih parantez içinde Kaplan Bey'e teslim etti. Mustafa Kemal konunun bu hale gelmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Efendiler, açık ve kati söylemeliyim ki ehli İslam'ı bir halife heyulasıyla hala işgal ve ihfal gayretinde bulunanlar, yalnız ve ancak ehli İslam'ın ve bilhassa Türkiye'nin düşmanıdır. Böyle bir oyuna raptı hayal eylemek de ancak ve ancak cehil ve gaflet eseri olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez Ethem ve Reşitlerin, bütün 150'liklerin, Mülga Hilafet ve Saltanat Hanedanı mensuplarının, bütün Türkiye düşmanlarının el ele vererek aleyhimizdeki hararetli sayu gayretleri, din gayretleriyle mi vuku bulmaktadır? Buna inanmak için cidden kara cahil ve koyu gafil olmak lazımdır." diyerek son noktayı koydu. Hanedanın yurt dışına çıkarılışı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü kabul ettiği 431 sayılı kanuna göre sürgüne gidecek olan Osmanlıların sayısı 155'ti. O tarihte ülkede 36'sı erkek, 48'i kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere 144 haneden mensubu bulunuyordu. Bunlardan 140'ı 15 Mart akşamına kadar ülkeyi terk etti. Kanun uyarınca Abdülmecit ve ailesine 15 bin lira, şehzade ve sultanların parantez içinde damatları hariç her birine biner lira ödendi. Kendilerine istikamet olarak gösterilen İsviçre'nin başkenti Bern'de kadarki yolculuk masrafları ile yurt dışındaki ihtiyaçları için gereken miktarda hükümet tarafından karşılandı. Abdülmecit Efendi'nin İsviçre'ye girişi çok karılı evliliklerin yasak olması yüzünden sorunlu oldu. Dört karısından yanında olan ikisi özel izinle ülkeye girdiler. 1924 yılının Mart ayı sonunda Türkiye'de Osmanlı Hanedanı'nın hiçbir mensubu kalmadı. Memleketi son terk eden hanedan mensubu 5. Murat'ın kızı Fatma Sultan oldu. Sürgün kanunu çıktığı sırada kızamıktan yatan ve iyileşene kadar Türkiye'de kalmasına izin verilen Fatma Sultan 3 çocuğuyla beraber Viyana'ya gittiğinde sürgün tamamlanmış oldu. İngiliz parmağı var mı? Bazıları Musul meselesi ortada dururken İngiltere'ye tek baskı yapma aracı olan hilafetin kaldırılmasının ardından İngilizleri arar. Örneğin Rauf Bey, İsmet İnönü'nün 4 Şubat 1923'te Lozan'da görüşmelerine ara verilmesini fırsat bilip 18 Şubat'ta Batı Anadolu seyahatini yapmakta olan Mustafa Kemal ile Eskişehir'de buluşmasından sonra halifelik aleyhine faaliyetlerin artmasını İngiltere temsilcisi Lord Curzon'un Lozan'da İsmet Paşa'ya yaptığı baskılara bağlar. Rauf Bey'in Daha Said Halim Paşa'nın sadrazamlığı döneminde parantez içinde 12 Haziran 1913, 3 Şubat 1917'den beri halifeliğin parayla satın almaya çalıştıklarını inandığı bilinmektedir. Dipnot. Hanedan mensuplarına sadece gidişe mahsus birer pasaport verilmiş, mal varlıkları tasfiye edilmiş ve Türk topraklarından transit geçmeleri bile yasaklanmıştı. Sürgün hanedanının kadın mensupları için 28, erkekleri için 50 yıl süre verecekti. Kadınlara Adnan Menderes hükümeti tarafından 16 Mart 1952'de çıkartılan bir kanunla hakları iade edildi. Türkiye'ye dönüp yeniden Türk vatandaşı olmalarına izin verildi. Erkekler ise bu haklara 1974'te Bülent Ecevit'in ilk başbakanlığı sırasında çıkartılan genel af yasasıyla kavuşabildiler. Padişah torunlarından bir kısmı Türkiye'ye döndü, bir kısmı ise yıllar önce kurdukları düzenlerini bozmayarak önceden yerleştikleri ülkelerde yaşamaya devam ettiler. İngiliz dışişleri belgelerini inceleme fırsatı bulmuş olan Ömer Kürkçüoğlu da İngiltere'nin Musul'daki bir görevlisinin Türklere sadece halifelik bağı ile bağlı olan Kürtlerin durumunu düşününce bu olayın Türklerin kendi bindikleri dalı kesmelerinin İngiltere'nin işi için inanılmayacak kadar mükemmel olduğunu söylediğini aktarır. Kürkçüoğlu, hilafetin kaldırılmasının İslam'ın Türklerle Kürtler arasındaki tek bağ olduğu, Türkler ise şimdi bunu kopardığına göre Kürtler de kendi geleceklerini düşünmek zorundadırlar diyen Şeyh Said'in 1925'teki ayaklanmasında rol oynadığı gibi bunun Musul üzerindeki Türk iddiasına da darbe vurduğuna inanır. Mete Tunca'ya göre ise hilafetin kaldırılması demokratikleşmeden çok laikleşmeye önem veren Mustafa Kemal tipi Jacoben modernleşme projesi açısından gayet anlaşılırdır. Sadece zamanı tartışmaya açıktır, ancak olayların gidişatı Mustafa Kemal'in hilafete karşı mücadeleyi siyasi rakiplerini tasfiye ederken uygun bir zemin olarak gördüğü ve ilgasını temin ederek gücünü herkese ispat için kullandığını gösterir. Abdülmecid Efendi. Abdülmecid Efendi 29 Mayıs 1968'de doğdu. 1876 yılında babası Abdülaziz'in askeri bir darbeyle tahttan indirilip yerine 5. Murat'ın padişah ilan edilmesi, Abdülaziz'in bileklerini keserek intihar ettiğinin açıklanması, daha sonra bunun bir suikast ya da cinayet olduğunun ortaya çıkması ile büyük ruhsal sarsıntılar yaşadı. Amcasının oğlu Vahdettin'in tahta çıkması üzerine veliaht olan Abdülmecid, 1916'da ağabeyi veliaht Yusuf İzzettin'in intiharıyla bir kez daha sarsıldı. Abdülmecid Efendi devlet görevleri yanında ressamlığı ve sanatsal olaylara verdiği maddi manevi destekle öne çıkmıştı. Saray ressamı Fausto Zanora ve Sanayi Nefise Mektubu'nun hocası Salvatore Valeri gibi önemli isimlerden resim dersi alan Abdülmecid Efendi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin gazete çıkarma girişimlerine, Galatasaray sergilerine, Şişli Atölyesi'ne, Viyana sergisine ve ünlü ressam Avni Lüfij'in Paris'te burslu olarak okutulması gibi konulara destek oldu. Eserleri arasında Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamit, kızı Dürrü Şehvar Sultan ve oğlu Ömer Faruk Efendi'nin portreleri, haremdeki Beethoven, haremde Gott, avludaki kadınlar adlı kompozisyonlar ilk akla gelenlerdir. Hilafet kaldırıldıktan sonra Abdülmecid Efendi'nin ilk durağı İsviçre'nin Ber kentiydi. Ancak oranın iklimine alışamadığı için 1924 Eylül'ünde Fransa'nın Nice kentine taşındı. 1939'da yaklaşan harp tehlikesiyle sağlık sebepleriyle Paris'e geçti ve burada öldü. Haydarabad Nizamı ile evlenmiş olan kızı Dürrü Şehvar Sultan savaş nedeniyle cenazeye gelemedi. 10 yıl kadar süren Paris Merkez Camii'nde bekletilen tahnit edilmiş cenazesinin vasiyeti uyarınca İstanbul'a getirilmesi mümkün olmadı. Özel Kalem Müdürü Keramet Nigar'ın 1945 ile 1953 tarihleri arasında yaptığı bütün başvurular encümene havale edildi. Umudunu kaybeden kızı Dürrü Şehvar Sultan tarafından 30 Mart 1954'te Mekke'ye götürülen cenazesi Vahabi gelenekleri uyarınca yapılan cenaze töreniyle Harem-i Şerif'e gömüldü. Özet kaynakça. Seçil Karal Akgün Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik 1924-1928 Temel Yayın Evi 2006. Ali Satan Halifeliğin Kaldırılması Gök Kubbe Yayınları 2008. Bilal Meyşimşir Halifesiz 50 Yıl Cumhuriyet 26-30 Mart 1974. Mim Kemal Öke, Mustafa Kemal Paşa ve İslam Dünyası Aksoy Yayıncılık 1999. Ahmet Emin Yalman Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim Cilt 2 Pera Yayıncılık 1970. Keramet Nigar Halife 2. Abdülmecid Tan Gazetesi Matbaası 1964. Ömer Kükçüoğlu Türk-İngiliz İlişkileri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 1978. Azmi Özcan, Hilafet Osmanlı Dönemi Diyanet Vakfı Ansiklopedisi Cilt 15 sayfa 546-553. Resmi Tarihin Hainleri, Yüzellilikler. Lozan Barış Anlaşması birçok alt anlaşma ve sözleşmenin yanı sıra 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenen savaş ve Ermeni kırımı suçlarına karışanlara genel af, yasa ve protokoller de içeriyordu. Bu maddeleri iddiatçı gelenekten gelen mesai arkadaşlarını cezadan korumak isteyen Mustafa Kemal eklettirmişti. Ancak dava arkadaşlarını koruyayım derken davaya katılmamış, karşı çıkmış, ihanet etmiş kişilerin cezalandırılması konusunda rejimin elini de bağlamıştı. Bu paradoksu çözmek Lozan Delegasyonu üyesi Rıza Nur'a nasip oldu. Büyük tartışmalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne milli mücadele sırasında itiraf devletleriyle ya da İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmış 150 kişiyi af kapsamı dışında tutma hakkı tanıdı. Ancak Türkiye bu kişileri herhangi bir şekilde cezalandırmayacak, sadece eğer halen yurt dışındaysalar bunların Türkiye'ye girmesini, halen Türkiye'de oturuyorlarsa bunların Türkiye'de yaşamasını yasaklayabilecekti. Neden 150 kişi? Sayısının neden 150 olduğu bugüne dek bir muamma olarak kaldı. Bazılarına göre bu sayı İngilizlerin 1919'da Malta'ya götürdüğü 150 kişiye nazireydi. Bazılarına göre görüşmeler yapıldığı sırada zaten 150 kadar hain yurt dışına çıkmıştı. Fiili durumu hukuki duruma çevirmek için 150 kişi denmişti. Hangisi olursa olsun Lozan'da sadece sayısı tespit edilmişti. Listeye kimlerin konulacağı daha sonra karar verilecekti. Yani suçtan listeye değil, listeden suça gidilecekti. Kimin hain, kimin milli mücadeleye karşı, kimin suçlu olduğunu somut delillerle ve hukuki süreçlerle tespit edildiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu iş için kapalı kapılar ardında kişisel kanaatlerle, şüphelerle yapıldı. Özellikle Mustafa Kemal ve ekibinin iktidar mücadelesinde saf dışı bırakmak istediği kişiler tespit edildi. Sonra iktidara yakın milletvekillerinin, yöneticilerin ve önemli şahısların şu veya bu nedenle karşı oldukları, istemedikleri adamlar listeye eklendi. Liste şiştikçe şişti, sayı binlere vardı, ardından 600'e indirildi. Hain yaratma yöntemleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 16 Nisan 1924 tarihli gizli celsede Dahiliye Vekili Ferit (parantezinde Tekbey) emniyet tarafından hazırlanan 600 kişilik ilk listenin şuna değmiş buna değmemiş denilerek önce 300 kişiye sonra da 150 kişiye indirildiğini belirtmiş, ardından bu kişilerin nasıl seçildiğini anlatmıştı. Ancak liste kimseyi memnun etmedi. Her kafadan bir ses çıkıyor, şu veya bu kişinin neden listede olmadığı soruluyordu. Örneğin İzmir Milletvekili Şükrü (parantezinde Saraçoğlu Bey) listede hiç Rum ve Ermeni olmamasından yakınırken Çorum Milletvekili Doktor Mustafa (parantezinde Can Tekin Bey) de kendisine destek çıkıyordu. Aynı cürmü irtikap edenlerden, aynı suçu işleyenlerden bir Türk, bir Rum var, bir Ermeni var, bir Arap, bir Arnavut var, bir Çerkez var. Binaenaleyh evvela Türk kalır, Ermeni veya Rum gider ve nihayet Türk gider. Bu sefer karesi milletvekili Ahmet Süreyya (parantez içinde Örge Evren Bey'in itirazı duyuluyordu. Evvela Türk gider çünkü hıyanet etmiştir. Kaç tür hain vardır? Tartışmalar şiddetlenince İstanbul milletvekili Akçuraoğlu Yusuf Bey 40 yılda bir kürsüye çıkan biri olarak kendilerini sabırla dinlemeleri ricasıyla söze başlamış. Ancak bazı milletvekillerin çıkardığı patırtı yüzünden zorlukla yürütmüştü konuşmasını. Söylediği özetle şöyleydi. Herhangi bir insan için verilecek kararların en ağırı olan vatandaşlıktan çıkarma kararını almaya çalışıyoruz. Ancak böyle ağır bir tedbiri belli hukuksal prensiplere göre almak lazımdır. Ancak milletvekillerinin buna sabrı yoktur. Yaklaşan iftar saatinin de etkisiyle çabucak listeye kimin gireceğini görmek istemektedirler. Bu da meclisi yanlışa götürülebilir. Bu yüzden biraz sakin olalım. Ne prensibi efendim? Dahiliye Vekili Ferit Bey, Yusuf Bey'in endişe etmemesini çünkü listeyi yaparken belli prensiplere sadık kaldıklarını açıkladı. Ancak Yusuf Bey'in ısrar etmesi üzerine patlayıverdi. Efendim, prensip diye ne istiyorsunuz? Hain haindir, ne prensibi? Yalnız hıyanetin vecih (parantez içinde yolu) ve nevi (parantez içinde türü) itibariyle ancak tasnif kabul olur. Yoksa prensip nedir? Elbette bu cevaptan sonra Yusuf Bey'de konuşacak cesaret kalmadı. 23 Nisan 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gizli oturumda listedeki isimler üzerinde tartışmaya geçildi. Ferit Bey isimleri okudukça milletvekillerinden sesler yükseliyordu. Ahmak, budala, alçak, bunak, rezil, satılmış, melun, sülükler, artin, Kürt Mustafa, 800 bin Ermeni kestik diyen adam, Yunan bayrağını öpen. Mebuslar listeye eklenmesi için yeni isimler öneriyorlardı. Birinin önerdiğini diğeri beğenmiyor, kendi adayının neden daha fazla hain olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Örneğin Karahisar'ı Şarki, parantez içinde Afyon Karahisar Milletvekili Ali Sururi Efendi, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası yöneticilerin listeye konmasını, başkaları Kürt Teali Cemiyeti ve İngiliz Muhubiler Cemiyeti ile ilişkisi olan eski iddiatçı Abdullah Cevdet'in veya 1920'de Yozgat'ta isyan eden Çapanoğulları'nın listeye eklenmesini istiyordu. İlk öneri kısmen karşılandı, nedense diğer ikisi reddedildi. 20. ayrımın sonu, sayfa 326.